Ayrım 8.
Düşünce enerjilerini belirli bir noktaya toplayarak gerçekleştirdikleri majik çalışmalarının yanı sıra şifacılıkta da büyük yetenekleri vardı. Şifacılık alanında sergiledikleri inanılmaz başarılar nedeniyle yörede tabipler olarak isimlendirilmişlerdi. Fizik bedenlerine ne kadar hakimseler, duygu ve düşüncelerine de o denli hakim bir özellikleri vardı. Kendileriyle ilgili anlatılanlar hep onların son derece nazik, kibar, sessiz ve ahlaki bakımdan çok üstün bir seviyede oldukları konusunda birleşmiştir. Kardeşlik bağlarıyla birbirlerine bağlı olan Esenilerde komünel bir yaşam hüküm sürmekteydi. Sakin, yumuşak ancak ciddi görünüşlü bu insanlar kendilerini huzur ve barış içinde bilgece yaşama sanatına vakfetmişlerdi. İlahi Kelam Doktrini. Kelam vahiy demektir. İlahi kelam ise göksel bilgilendirmenin yani ruhsal tebligatın ezoterizmdeki karşılığıdır. İnisiyatik kökenli gizli sırlar öğretisinin temelini oluşturan ilahi kelam doktrini Esenilerin de sırlarının temel taşlarını oluşturuyordu. İnsanoğlunun ve Tanrıoğlunun sırlarını içeren ve ilahi kelam doktrini olarak isimlendirilen bu öğretinin temel prensipleri 12 maddeden oluşurdu. Ayrıntılarına girmeden ana başlıklar altında bunları maddeler halinde sıralayalım. 1. İnsan ruhsal ve fiziksel olmak üzere ikili bir yapıya sahiptir. 2. İnsanın fiziksel yanı ölümlü, ruhsal yanı ise ölümsüz ve tanrısaldır. 3. Ruhlar çeşitli yaşamlar boyunca kullandıkları farklı bedenlerde evrensel varoluş sürecine şuurlu katkıda bulunurlar. 4. İnsan makrokozmosun bir parçası olduğunu ve bütünün bilgisini taşıdığını ancak kendi içine yönelerek bulabilir. Bunun gerçekleştirilmesi için inisiyatif çalışmalarda çeşitli yöntem ve çalışmalar gerçekleştirilir. 5. Tüm evren çoklukta teklik arz eden bir yapıya sahiptir. Çokluk olarak gözlemlenen her şey aslında tek olanın farklı zaman ve mekanlarda görünümünden ibarettir. 6. Ruhsal tarafıyla bütünün bilgisini taşıyan insan, muhtelif yaşamlar boyunca içinde gizlenmiş, perdelenmiş bulunan ışığı daha fazla tezahür ettirme imkanına ulaşır. Ve sonunda insanoğlu, tanrıoğlu olur. Dipnot. Bu aydınlanma ve şuurlanma halini çeşitli gelenekler farklı isimlerle anlatmışlardır. Nirvana'ya ulaşmak, insan-ı kamil mertebesine varmak vesaire. Tanrı ile birleşmek olarak söz edilen mesele de bu konuyla bağlantılıdır. İslami inanç sistemi içinde de bulunan Tanrı ile birleşmek demek, insanın Tanrısı ile yüz yüze gelip karşı karşıya oturmalar anlamında değildir. Tanrı ile birleşmek demek, bütünün bir parçası olduğunu ve insanın bütünün bilgisine sahip olduğunun bilincine varması demektir. Burada söz edilen bütün evrensel varlığı ifade eder. Bütünsel varlık anlamındadır. Bu inisiyatif bilgi dinlerde perdelenerek anlatılmış ve bu sözcük yerine Tanrı ya da Yaratan ifadesi kullanılmıştır. 7. Yaratan ve yaratılan ikilemi yok, varoluşun tekliği vardır. Yukarıda ana hatlarıyla özetlemeye çalıştığımız maddeler hemen her inisiyatik öğretinin temelinde bulunan bilgileri ifade eder. Bu bilgiler Krishna tarafından Hint'te, Osiris rahipleri tarafından Mısır'da, Orfe, Eflatun ve Pisagor tarafından Yunan'da, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre gibi sufiler tarafından da Anadolu'da yürütülmüş bulunan batini yani ezoterik çalışmaların içinde tüm açıklığıyla dile getirilmiştir. Tabii sadece kendi üyelerine. Halka bu sırlar hiçbir zaman açıklanmamıştır. Sessizliğin bilgeleri. Kâhinler topluluğu ya da sessizliğin bilgeleri diye anılan Esenilere bu atıflar sebepsiz yere yapılmamıştır. Yaşadıkları çağda yaptıkları kehanetlere büyük bir itibar gösterilirdi. Bu itibar gelecekle ilgili söylemiş oldukları her şeyin harfiyen gerçekleşmesinden dolayıydı. Gerçekten de duyular dışı algılamalarından, telekinezi ve duru görü yetenekleri normalin çok üstünde işlerlik gösteriyordu. Kuşkusuz bu yetiştirilişlerinin bir sonucuydu. Bunun yanı sıra manyetik şifacılıkta inanılmaz boyutta başarıları da dikkat çekiciydi. Bir başka dikkat çekici özellikleri onların sessizliğin bilgeleri olarak anılmalarına neden olmuştur. O da saatler boyu meditasyon çalışmalarında bulunmalarından ve her sabah düzenledikleri ayinlerden önce kesinlikle konuşmamalarından kaynaklanıyordu. Melek sembolizmi. Hristiyanlık ve Müslümanlıkta da dile getirilen melekler kavramı çok önemli bir sembol olarak ilk kez Esenilerde kullanılmıştır. Melek denildiği zaman nedense hep zihinlerde rüzgardan kabarmış elbiseler içinde gökyüzünde kayarcasını ilerleyen yarı kuş, yarı insan kanatlı varlıklar oluşmuştur. Böyle bir yanlış inancın oluşması melek sembolünün anlaşılamamış olmasından kaynaklanmıştır. Esenilerde melek olarak ifade bulan bu sembolün içerdiği sır eğer doğru bir şekilde yorumlanabilmiş ve anlaşılabilmiş olsaydı vahiy mekanizmasının ne olduğu da tüm açıklığıyla anlaşılabilirdi. Ancak melek sembolizmi çözümlenemediği için vahiy mekanizmasının ne olduğunun içinden çıkılamamıştır. Esenilere göre melekler, evrensel idare mekanizmasına bağlı farklı görevlerde bulunan ileri seviyeli ruhsal bedensiz vazifeli varlıklardır. Günümüz metafizik çalışmalarında rehber varlıklar olarak nitelendirilen varlıklarda Esenilerde yine melekler sembolüyle dile getirilmekteydi. Esenilerin yaşamları incelendiğinde bu varlıklardan yaşamlarının her alanında yardım ve destek gördükleri anlaşılmaktadır. Hatta bazı psişik güçlerinin güçlenmesi ve geliştirilmesinde de bu varlıklardan etkin bir şekilde yararlandıkları da bilinmektedir. Elde ettikleri bu güçleri belirli aralıklarla tertip ettikleri ve adına da komünyon dedikleri özel toplantılarda birbirleriyle paylaşırlardı. Paylaşma, katılım ve sohbet esasına dayalı komünyon toplantılarında rehber varlıklardan, meleklerden çektikleri enerjileri o toplantılarda birbirlerine aktarırken büyük bir enerji alanının da orada oluşmasına neden olurlardı. Zaten amaç da bu enerjilerin paylaşılarak çoğaltılması ve herkese aktarılmasıydı. İsa peygamberde bir eseni adeti olan bu komünyon toplantılarını havarileriyle birlikte sık sık tertip ederdi. Onun son komünyon toplantısı daha sonraları Hristiyanlıkta ekmek ve şarap sembolünün ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. İsa havarileriyle son yemek için buluşup onlara ekmek yemelerinin vücuduna yani kendi iç potansiyelindeki ruhsal güçlerine, şarap içmelerinin ise kanına yani yukarıdan çektiği ruhsal güçlere katılımı simgelediğini söylerken o aslında son olarak bir eseni adedini yerine getirmekteydi. Böylelikle kendisindeki tüm enerjileri son olarak havarileriyle paylaşmış oluyordu. Kiliselerde düzenlenen ayinlerde rahiplerin katılanlara birer parça ekmek dağıtmasıyla bu adet Hristiyanlık dünyasında hala uygulanmaktaysa da asıl hedeflenen amacın yani ruhsal güçlerin dağılımının gerçekleştirilmesinin yerinde yerler esmektedir. Vaftiz ritüeli. Güneş doğmadan uyanmak ve gün doğumunda çalışmaya başlamak bir başka eseni geleneğiydi. Eseniler öğle yemeğinden önce bir yıkanma töreni yaparlar, ardından yemek için bembeyaz giysiler giyerlerdi. Bu merasimlerle daha sonraları Hristiyanlıkta karşılaştığımız vaftiz uygulamalarının büyük bir benzerliği vardır. Su ile yapılan bu merasimlerin benzerleri diğer inisiyatik çalışmalarda da görülmekle birlikte Esenilerde bu merasimlerin ayrı bir yeri vardır. İnisiyatik çalışmaların hemen hemen hepsinde temizliğe çok büyük önem verilmiştir. Rahiplerin günde 3 kez yıkanması bunun en açık belirtisidir. Ancak bu temizlik sadece fiziksel yönlü bir temizlik değildir. Söz konusu temizliğin hedeflediği 3 ana faktör vardır. 1. Bedenin fiziksel olarak temiz tutulması. Bu bilinen anlamdaki bir yıkanmadır. 2. Auranın temizliği. Suyun insan vücuduna biriken negatif tesirleri nötralize etme özelliği vardır. Suyun bu özelliği inisiyatik çalışmalarda yakinen bilindiği için vücudun ve buna bağlı olarak da vücudun çevresinde bulunan biyomanyetik enerji alanının yani auranın negatif tesirlerinden temizlenmesi için sık sık rahipler yıkanmaktaydılar. İşte su ile yıkanmanın bir diğer nedeni de buna dayanmaktaydı. İslamiyet'teki abdestin hedeflediği amaç da aslında budur. 3. İnisiyatik temizlik. Mabetlerde inisiyatik çalışmalar sırasında belirli aralıklarla düzenlenen bir tören vardır. Eseniler bunu çok daha sıklıkla kullanmışlardır. İşte bu törenlerde rahip su ile öğrencilerini vaftiz ederdi. Bu tamamen parapsişik bir uygulamaydı. Suyun negatif tesirleri nötralize etme özelliği olduğu gibi suyun her türlü tesiri bünyesinde muhafaza etme ve depolama özelliği de vardır. Rahip, yüksek seviyeli manyetik enerjilerini karşısındaki bir kap suya belirli bir süre yöneltir ve böylelikle manyetik enerjilerini o suya aktarırdı. Daha sonra da bu suyu öğrencilerinin başına sürerek kendi enerjilerini öğrencilerine aktarırdı. Bu çok yaygın olarak kullanılan inisiyatik yöntemlerden biriydi. Bu yöntemle rahip, öğrencisinin ruhsal güçlerinin artmasına en uygun zemini hazırlarken, aynı zamanda öğrencisinin anlayış seviyesini artırıcı tesirleri de ona aktarmış olurdu. Aynı zamanda rahibin bağlı bulunduğu ruhsal yönetici planlarla öğrencisinin de kontak kurması bu yöntemle sağlanabilmekteydi. Bu yöntem Eseniler arasında da yaygın bir şekilde kullanılırdı. Daha sonraları Hristiyanlıkta görülen vaftiz ayinlerinin kökeni işte bu inisiyatik uygulamalara dayanır. Ancak günümüzdeki Hristiyan rahipleri bütün bunlardan habersiz sadece şeklen bu vaftiz ritüelini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. İçlerinde belki küçük bir kısmı bu ritüelin metafizik yönünü bilse de çoğunluk bu meseleyi çoktan unutmuş durumdadır. 1951-1952 yılları arasında Kumran Vadisi'nde yapılan arkeolojik kazılar sırasında Esenilere ait bir yapı bulunmuştu. Yapılan araştırmalarda söz konusu yapının inisiyatik çalışmalarda kullanılan bir mabet olduğu anlaşıldı. En az M.Ö. 110 yıllarına ait olan bu yapı çeşitli bölümlerden oluşuyordu. Ancak en ilgi çeken yanı çeşitli kanallar sistemiyle birbirlerine bağlanmış bir dizi havuzun bulunmuş olmasıydı. Tarikata giren adaylara sırların öğretildiği yer burasıydı. Tabii vaftiz törenlerindi. Ateş vaftizi. Vaftizci Yahya'nın kısa bir süre sonra İsa peygamberin ortaya çıkacağını ima eden "Ben sizi su ile vaftiz ediyorum. Ancak benden sonra gelen benden daha güçlü olacak ve o sizi ateş ile vaftiz edecektir sözünün altında yatan bir başka anlam daha vardır. Esenilerin su ile yaptıkları vaftizin haricinde kullandıkları bir başka vaftiz etme yöntemi daha vardı. Bu yöntemin temeli öğrencilerin şakralarını açmaya ve astrallerindeki tortuyu temizlemeye yöneliktir. Bu inisiyatif çalışmalarda kullanılan çok önemli bir tekniktir. Rahip kendisinde var olan konsantrasyon yeteneğiyle ruhsal güçlerini kullanarak öğrencisinin vücudundaki ruhsal enerji giriş merkezlerini yani şakralarını açarak tam çalışır bir hale getirebilmekteydi. Ayrıca aynı teknikle öğrencisinin astral bedenindeki tortuları da adeta yakarcasına kendi yoğun ruhsal enerjisi ve manyetik etkilerle büyük bir oranda ortadan kaldırabilmekteydi. Buna ateş vaftizi adı verilir ve sadece inisiyasyonun son aşamalarına kadar gelebilen adaylara uygulanırdı. Bu öğrenciye sunulan büyük bir fırsat ve büyük bir yardımdı. Ancak böyle bir arınmadan sonra inisiye kendi ruhsal enerjisini tam olarak kullanmaya başlayabilmekteydi. Arınmak, şuurlanmak ya da bir başka deyişle kamil insan olmak ancak böyle bir temizlikten sonra mümkün olabilmekteydi. Evet, artık bu meseleleri burada noktalayalım ve İsa peygamberin vaftizci Yahya ile karşılaşıncaya kadarki günlerine geri dönelim. İsa Esenilerin arasında. Meryem'in kocası Yusuf genç yaşta ölmüştü. Meryem'in Yusuf'tan olma çocukları baba mesleğini sürdürmeye başladılar. Delikanlık çağlarına gelen İsa'nın ise böyle bir düşüncesi yoktu. Onu doğduğu günden itibaren görüp gözeten Esenilerle açık temasları işte bu dönemden sonra başlar. Ölüdeniz'in batı sahillerindeki Eseni merkezlerinde yıllarca kaldı. Orada vazifesine başlamadan önce uzun bir hazırlık devresi geçirdi. Esenilerin sırlarına vakıf oldu. Peygamberlere ait batıni, saklı bilgileri ve bu geleneğe ait kendi tarihi ve dini konumunu tam anlamıyla tahlil etme imkanı buldu. Resmi Yahudi doktrini ile inisiyelere özgü geçmişten gelen ezoterik bilgi arasındaki derin uçurumu tüm açıklığıyla görme imkanına yine burada ulaştı. İlk bakışta çocuk masalından farksızmış gibi görünen tekvinin teogoni ve kozmogoniyi sembolik bir dille anlatan engin anlamlı bir metin olduğunu da burada öğrenmişti. Değişim ve gelişim sürecindeki ruhların kökenini ve birbirini takip eden yaşamlar vasıtasıyla aşağıya inişlerini ve sonra tekrar yukarıya çıkışlarını yani mükemmeliyetle kavuşuncaya kadar geçirdikleri on binlerce yıllık serüvenlerini kendi iç halimini izlerken yine Eseni Mabedi'nin tam ortasında duruyordu. Musa peygamberin tek tanrı esasına dayalı bir din yaratma ve halkı tek bir din çevresinde toparlama gayretlerinden çok etkilenmişti. İlahi kelam doktrininin tüm sırları kendisine açıklandı. Kendisine açıklanan bu gizli konuları büyük bir heyecanla takip ediyordu. Ancak bir diğer yandan da bütün bunları zaten içten içe bilmekte olduğunun ve bu bilgilerle doğduğunun da farkındaydı. Eseni mabetlerinde saklanan tufan öncesi kültürlere ait gizli kitapları inceledi. Bunların arasında Enoch'un kitabı olarak bilinen gizli el yazması da vardı. Enoch'un kitabında, dipnot, Enoch'un kitabının 48. ve 61. babları Yuhanna İncil'inde yer alan kelam ve üçlem doktrininin İsrail'de çok daha önce de mevcut olduğunu kanıtlamaktadır. Enoch'un kitabında ruhların tanrısı tabiriyle baba, seçkin varlık tabiriyle oğul, diğer güç tabiriyle de kutsal ruh, Ruhul Kudüs kastedilmektedir. Yer alan satırların içinde bir ara gözü şu paragrafı ilişti. Başlangıçta insanoğlu bir sırdı. Tanrı onu kudret tahtında muhafaza etmekte ve ancak mübarek varlıklarını göstermekteydi. Krallar onu görkemli tahtında kurulmuş halde gördükleri zaman korkuya kapılarak secde edeceklerdir. O anda seçkin varlık göğün tüm güçlerini, yukarının tüm mübarek varlıklarını ve Tanrı'nın kudretini çağıracaktır. O anda seçkin varlık ve diğer gücün yer küre ve sular üzerinde hizmet veren tüm melekleri yani kerubiler, serafimler ve orfanimler hep birlikte seslerini yükselteceklerdir. Bu binlerce yıl önce yazılmış ve binlerce yıl sonra ortaya çıkacak müthiş bir kehanetti. Kehanette söz edilen belli bir süre saklandıktan sonra ortaya çıkacak olan bu seçkin varlık da kimdi? Ve ne zaman ortaya çıkacaktı? İsa bu satırları okurken gözlerinde şimşekler çakmaya başlamıştı. Esenilerin yanında kaldığı süre içinde ruhsal tedavi ve şifacılık üzerinde de çalışmalara katılmış, bu alanda da geniş bir bilgi ve deneyim sahibi olmuştu. Ruhunun derinliklerinden gelecek olan engin bilgeliği ortaya çıkartabilmek için tam anlamıyla fizik bedenine ve duygularına hakim olmayı başarmıştı. Nitekim bu durumunu daha sonraları ben dünyayı yendim sözüyle ifade etmiştir. Artık kendi özel vazifesinin tüm açıklığıyla gözlerinin önünde serilmeye başladığı günlere gelinmişti. Mağaradaki gizli oturum. İsa'yı doğduğu andan itibaren görüp gözeten göksel planlar artık Esenilerle el ele vermiş, onu önceden planlanmış görevine hazırlamak için son çalışmaları gerçekleştirmekle meşguldüler. Evet, artık büyük başlangıcın sonlarına yaklaşılmıştı. İsa bir peygamber olarak gün ışığına çıkmak üzereydi. İnisiyatif çalışmalarda ancak peygamberlik gibi özel bir durum söz konusu olduğunda gerçekleştirilen inisiyasyonun 4. aşamasına alındığı kendisine açıklandı. Bu gerçekten de çok özel bir durumdu. Zaten kendisi de bu durumun farkındaydı. Bir dağın içinde özel olarak oluşturulmuş ve dışarıdan bir mağaranın girişini andıran, ancak içeriye girildikten sonra gizli bir mabet olduğu anlaşılan toplantı salonunda gerçekleştirilen oturumda, İsa'nın inisiyasyonun 4. aşaması başlatıldı. Eseni tarikatının önde gelen rahipleri ve kahinelerinin katıldığı bu gizli oturumda, Eseni tarikatının baş rahibi altından yapılmış bir kupayı İsa'ya uzattı. Bu kupa ilahi ilhamın sembolü olan şarap ile doluydu. Artık o kendisiyle baş başa kalacağı ve tek başına kararlarını alarak yürüyeceği bir yolun başına gelmişti. Bundan sonrasını kim sona anlatamazdı. Yolunu göksel vahiy ve içsel potansiyeliyle kendi çizecekti. İnisiyasyonun 4. aşamasında inisiye artık mabedi terk ederek gerçekleştireceği vazifesinde tek başına yürümek zorundaydı. O günden itibaren artık tamamen özgürdü. Tarikatın iradesinden sıyrılmış, bağımsız hareket eder olmuş ve kendi kendisinin baş rahibi haline gelmişti. O ruhunun enginliklerine ve göksel babasının rüzgarına kendisini bırakarak vazifesine doğru ilk adımı işte o gizli toplantının sonunda atmıştı. O artık bir peygamber olarak kendisini deşifre ederek yıllardır saklanan sırrı açıklayacaktı. Beklenen peygamber kendisiydi. Kendisini bekleyen zorlukları, ihanetleri hepsini biliyordu. Bile bile kendisine uzatılan kupayı eline aldı. O anda bu gizli oturuma katılanların hepsi İsa peygamberi bekleyen görevin nedenli zor ve çetin geçeceğinin farkındaydılar. Hepsinin içini tarifi imkansız garip bir burukluk kaplamıştı. Hiçbir peygamberin kendi köyünde kabul edilmeyeceğini bile bile aralarından ayrıldı. O günden sonra hiçbir şekilde kendisiyle bir zamanlar birlikte olan bu gizli topluluktan söz etmeyecekti. Vaftizci Yahya. O günlerde Erden Irmağı dolaylarında vaazlar veren Yahya adında hararetli konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çeken bir rahip vardı. Kendisini çöllere vurmuş olan bu insan orada ibadet, oruç ve çile içinde zor şartlarda bir yaşam sürüyordu. Erden Irmağı dolaylarındaki yerleşim birimlerinde yaptığı hararetli konuşmalarda ısrarla Musa peygamberin son sözlerini vurguluyordu. Barış ve adalet dağıtacak bir Mehdi, bir kurtarıcının gelmesi çok yakındır. Evet, bıkmadan, usanmadan Mehdi'nin ortaya çıkışının çok yaklaştığını iddia ediyordu. Konuşmaları çok etkiliydi. Onu dinlemek için çevre kasabalardan akın akın insanlar gelmeye başlamışlardı. Halka mabetlerde bulamadıklarını sunuyordu. Sesinin cazibesine kapılan insanlar oraya gelip haftalarca kamp kurmakta ve onu her gün büyük bir dikkatle dinlemekteydiler. Kendisini dinlemeye gelenleri Esenilerin vaftiz geleneklerini kendisine özgü bir şekle dönüştürerek vaftiz etmesi, vaftizci Yahya olarak anılmasına neden olmuştu. Vaftizci Yahya'nın çevresinde biriken kalabalık her geçen gün artıyordu. Romalıların zulmüne karşı kutsal savaşı başlatmak için silahlarını kuşanarak gelip Mehdi'yi bekleyenlerin sayısı çığ gibi artarak büyüyordu. İnsanlar beklenen kurtarıcının gelip kendilerini Romalıların zulmünden savaşarak kurtaracağını düşünüyorlardı. Resmi Yahudi dininin rahipleri bir müddet sonra bu halk hareketinden rahatsız olmaya başladılar. Çünkü devrin şartları son derece tehlikeliydi. O dönemde Roma'da dehşet ve zulümleriyle tanınan Tiberius imparatorluğu elinde bulundurmakta ve Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye'deki valisi Portuslu Pilatus da Yahudiler üzerindeki baskısını her geçen gün biraz daha artırmaktaydı. Roma'nın baskısı hemen yanı başlarına kadar gelmişti. Tekrar İsa'ya geri dönelim. Yıl takribi milattan sonra 40. Gönlündeki o peygamberlere özgü vazife çağrısının her geçen gün biraz daha gelişip güçlendiğini hisseden ama hala ortaya çıkmasının zamanının gelip gelmediği konusunda tam karar verememiş durumda olan İsa, bir gün Erden'e giderek daha önce hiç görmediği Yahya'yı görmek ve onu dinlemek için yanına eski Eseni kardeşlerinden birkaçını alarak yola çıktı. Erden'e vardıklarında büyük bir kalabalıkla karşılaştılar. İsrailli aşiretler, develeriyle kervanlar halinde gelen Araplar, Samiriler, Yeruşalimli rahipler kısacası duyan duymayan bu büyük çağrıya kulak vermiş, hemen hemen çevre ülke ve kasabalardan, her kesimden insan buraya akın etmiş durumdaydı. İsa, Yahya'yı ilk kez dallardan ve keçi postundan yapılmış bir çadırın önüne kurulmuş kürsünün üzerinde ayakta konuşurken görmüştü. Saçı sakalı birbirine karışmış halde inanılmaz bir etkiyle konuşan Yahya, sözlerinin şiddetini de iyice artırmış ve zamanın dinli otoritelerini, özellikle de Ferisileri ve Saddukileri hakarete varan bir üslupla ağır bir eleştiri yağmuruna tutuyordu. Ferisileri ve Saddukileri engerek ırkı olmakla suçluyor ve ağaçların köküne balta çoktan vuruldu bile diyerek Mesih'in ortaya çıkışının an meselesi olduğunu kararlı bir ses tonuyla haykırıyordu. Vaftize başlamak için sözlerini şu cümleyle bitirdi. Ben sizi sadece su ile vaftiz ediyorum ama o ateş ile vaftiz edecek. Konuşması bittikten sonra herkes Yahya tarafından vaftiz olabilmek için ırmağın kenarına koşuşmaya başladı. Vaftiz olmak için sıraya giren kalabalığın arasında İsa da vardı. Beyaz keten kıyafetleriyle Yahya'nın yanına geldi. Kendisini de vaftiz etmesi için yarı beline kadar suya girerek karşısına geçip durdu. Yahya onu ilk anda beyaz giysiler içindeki bir Eseni rahibi sanmıştı. Ancak bir an göz göze geldiklerinde karşısında duran bu kişinin bakışlarındaki inanılmaz etki karşısında tepeden tırnağa ürpererek bir anda ağzından şu sözler dökülüverdi. Sakın Mesih bu olmasın. İsa bu sözlerine hiçbir cevap vermedi. Kollarını göğsünün üzerine çapraz olarak yapıştırarak başını eğdi ve sadece kendisini vaftiz etmesini rica etti. Yahya susmanın Esenilerin yasası olduğunu çok iyi biliyordu. Karşısındaki bu esrarengiz Eseni'ye hayranlık dolu gözlerle bakarak hiç sesini çıkartmadan onu vaftiz etti. Ardından İsa yine hiçbir şey söylemeden sessizce Yahya'nın yanından ayrıldı. Yahya bu yabancıyı arkadaşlarıyla birlikte sazlıkların arasından kayboluncaya kadar büyük bir sevinç ve tereddütle izledi. Acaba bu gerçekten beklenen Mesih miydi? O günden sonra vaazlarını daha derinlerden gelen bir ses ve güçle vermeye başladı. Mesih'in ortaya çıkmasıyla birlikte kendi vazifesinin sona ereceğini bilen Yahya vaazlarında bunu açıkça ifade etmekten de geri durmuyordu. Onun gürlemesi benim de susmam gerek. İsa Engedi'deki mağarada. İsa Yahya'nın yanından ayrıldıktan sonra ortaya çıkmasının zamanının artık çok yaklaştığını iyice fark etmişti. Ancak nasıl bir yol tutacak ve vazifesini hangi aşamalarda gerçekleştirecekti? Özellikle ilk adımı nasıl atacaktı? İşte bu ve bunlara benzer çeşitli sorulara iç aliminin derinliklerinden bir cevap bulmalı ve bir plan doğrultusunda görevine başlamalıydı. Son kararları almak ve son planlarını gerçekleştirerek ortaya çıkacağı anı belirleyebilmek için Engedi'nin sarp patikalarından çıkılarak ulaşılan bir mağaraya gitti. Ölü denizi kuş bakışı seyreden bu mağara Eseniler tarafından inzivaya çekilmek isteyen rahiplere tahsis edilmişti. Orada dinlerin gizli tarihi ve peygamberlerle ilgili bilgilerin bulunduğu el yazmaları, güç kazandırıcı kokular, meditasyon halindeki bir münzevinin yegane gıdası olan kuru incir ve kayalıklardan sızan ince bir su bulunuyordu. İsa işte böyle bir yerde inzivaya çekildi.